Değerli dinleyenler, kıymetli izleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayını ile hazırlamış olduğumuz Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun.
Hocam yeminle alakalı bir sorumuz var. Müsaadenizle bu soruyla başlamak istiyorum ben. Yemin ne demektir? Yeminin dini hükmü nedir? Ve kaç çeşit yemin vardır diye bir sorumuz var. Bir de hocam bu yemin etmeyi ağız alışkanlığı haline getiren kişiler var. Bu yeminin hükmü nedir? Ağız alışkanlığı hale gelmiş olan bu yeminin hükmü nedir? Bu soruları birlikte alalım hocam.
Buyurun. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin bu dini terminolojide, ıslahımızda bir kimsenin Allah'ın ismini veya Allah'ın sıfatlarından birisini anarak sözünü kuvvetlendirmek için söylediği sözdür. Hı hı. Ki bu Allah'ın daha çok yaygın olanı lafzatullah ile, yani vallahi, billahi, tallahi şeklinde bizim kaynaklarımızda daha çok böyle yer alır.
Evet.
Ama sadece bu şekilde olacak diye bir kayıt yok. Demin söylediğim gibi Allah'ın isimleriyle olabileceği gibi Allah'ın sıfatlarını da anarak sözüne güç katmak, sözüne kuvvet katmak amacıyla söylediği söz. Şimdi burada kişi sözüne güç kuvvet katarken bir eskiye yönelik olabilir bu. Yani daha önce yaptığı bir şey veya yapmadığı bir şeyi karşı tarafa tekitli anlatmak için, güçlü anlatmak için yemin yapmış olabilir. Vallahi şöyle yaptım, vallahi böyle yapmadım gibi. Hı hı. Bir de ileriye yönelik olabilir. Yani şunu yapacağım veya bunu yapmayacağım gibi. Ve bu geçmişe yönelik olması ile geleceğe yönelik olması durumundaki hükümleri farklı olabilir. Hı. Şimdi bir defa şunu öncelikle söyleyelim. Kişi madem ki yemin ederken Allah'ı anmış, Allah'ı bir bakıma şahit tutmuş, normalde bu mübahtır. Normal şartlarda mübahtır. Ama bu eğer bir günaha sebep olmayacaksa o yeminin gereğini yerine getirmek veya bir farzın terkine sebep olmayacaksa o yemini yerine getirmek tavsiye edilir. Ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buna işaret ediyor. Diyor ki bir ayet-i kerimede, mealen söylüyorum tabii, yeminlerinizi koruyunuz. Yani yeminlerinizi yerinize getirin, yerine getiriniz. Yani yeminlerinizin gereğini yapınız. Bir başka ayet-i kerimede meal olarak, Allah adına yaptığınız ahitleri yerine getirin. Allah'ı kefil tutarak kuvvetlendirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir.
Evet.
Yani bu iki ayet mealinde Cenab-ı Hak bize yeminimizin gereğini yapmamızı emrediyor. Ama demin az önce söylediğim gibi yeminin gereğini yapmak da şu kayıt önemli. Ben yeminin gereğini yaptığım zaman haram olan bir fiili işleyeceksem veya bir farzı terk edeceksem o zaman yemin gereğini yapmam. Mesela bir kimse buyurun, anasıyla babasıyla konuşmayacağına yemin etse. Ne yapacak? Burada yeminini bozacak. Anasıyla babasıyla konuşacak. Hı hı.
Birazdan gelecek hocam ama bunu bozduğu zaman kefaret gerekmiyor o zaman, değil mi?
Söyleyeceğim, anlatacağım.
Tamam.
Şimdi mesela bir farzı terk etmek. Yemin ediyor adam, diyelim ki Ramazan'da oruç tutmayacağım diye. Ramazan'da orucunu tutacak. Yani bu durumlarda yemin bozulur. Bozulmalıdır. Ama onun dışında, yani mübah olan bir fiili yapma. Veya dinimizin emrettiği bir fiili yapma. Veya dinimizin yasak ettiği bir fiilden kaçmak için yapılan yeminlere riayet etmek gerekir. Bir daha içki içmeyeceğim diye yemin ediyor adam. İçki içmeyecek. Yeminin gereğini yapacak. Efendim asla namaz geçirmeyeceğim diye yemin ediyor. Namaz geçirmeyecek. Namazı kılacak. Veya efendim işte filan yemekten yemeyeceğim diye yemin etti. Zorunlu değilse yemeyecek. Ha. Şimdi demek ki yeminin hükmü deyince neyi anlıyoruz? Eğer mübah bir fiili yapmak veya yapmamak üzere yemin etmişse veyahut da dinimizin emrettiği bir şeyi yapmak ya da yasak ettiği bir şeyden kaçırmak amacıyla yemin etmişse onun gereğini yerine getirecek. Ha şimdi az önce dedim ki, ya yeminin hükmü bu. Az önce dedim ki yeminler geriye dönük olabilir, ileriye dönük olabilir. Geriye dönük olması, ben şu işi yaptım, yapmadım, borcumu ödedim, ödemedin gibi yeminler olur. Bunlar iki türlü olabilir. Bir, gerçek için yemin etmiştir adam. Gerçek. Yani borcunu ödemiştir ama alacaklı unutmuş olabilir. Ve borçlu ödedim diye yemin eder. Bunda problem yok. Bunda problem yok. Ama bir de tersi olabilir. Yani borcunu ödemediği halde ödedim diye yemin eder. Ha, bu tip yeminlere yemin-i gamus diyoruz.
Yemin-i gamus.
Gamus. Ki bu yeminler yalan yere yemindir. Ve Cenab-ı Hakk'ın neredeyse büyük günahlardan Allah'a karşı yapılan bir iftira gibidir bu. Dolayısıyla bu şekilde yemin etmek büyük günahlardandır. Ayrıca Peygamber Efendimiz'in yine uygun bulmadığı yemin çeşitlerinden birisi malının revacını artırmak için, müşteri celbetmek için malda olmayan özellikleri söyleyerek yemin etmektir. Bu da çok büyük günahlardandır. O zaman demek ki ne oluyor? Yalan yere yemin etmeye biz yemin-i gamus diyoruz. Ki o yalan yere yemin etme daha çok geçmişe yöneliktir. Belki de şu ana da yönelik olabilir. Ha, bu tür yeminin telafisi tevbe istiğfardır.
Yalan yere olan yemin.
Yalan yere olan yemin. Yani bunun kefareti yok. Af dileyecek, tevbe edecek. Allah affederse affedecek.
Eyvallah.
Ha, bir de geçmişe yönelik olan ama yanlışlıkla yaptığı yemin var. Adam borcunu ödememiş, ödediğini zannediyor.
Öyle hatırlıyor.
Öyle hatırlıyor. Ve borcumu ödedim diye yemin ediyor. Burada kasıt yok. Burada kasıt yok. Burada ne var? Yanlışlık var, hata var. Bu tür yeminlere lağv yemini deniyor. Yemini lağv. Bir de az önce senin sorduğun, dil alışkanlığıyla söylenen, kasıt olmayan, yemin etmek kastı olmayan sözler var. Özellikle bizim Güneydoğulu vatandaşlarımızın çok kullandığı, sarf ettiği tabirler. Ha vallahi. Bunlara da yemin-i lav deniliyor. Ve bu lav yemini ister yanlışlıkla yapılmış olsun. Yani yanlışlıkla deyince dil sürçmesi olarak kastetmiyorum. Doğru bildiğini zannederek yemin ediyor ama yanlışmış gerçekten. İster böyle olsun, ister dil alışkanlığıyla kasıtsız olarak ağzından çıksın. Bu iki tür yemine de biz yemini lav diyoruz. Ve bu yemini lavdan dolayı Cenab-ı Hak insanı sorumlu tutmuyor. O yalan yere yemin etmiş gibi olmuyor. Ki Kur'an-ı Kerim de bunu ifade ediyor. Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden, ki bunlara yemin-i lav diyor dedik, dolayısıyla sizi sorumlu tutmaz. Bu Maide suresinin 89. ayet-i kerimesi. Yani bu da net olarak ayet-i kerime diyor ki, yemin-i lavdan dolayı sizin bir sorumlu tutmayacak Cenab-ı Hak. Ha, şimdi bir de ileriye yönelik olan yemin var. Buna yemin-i münakide diyoruz. Yani şu işi yapacağım veya şu işi yapmayacağım diye. Az önce biraz temas etmiştim. Yani şu işi yapacağım veya yapmayacağım dediği zaman o iş mübah bir fiil olabilir. Filan yere gitmeyeceğim. Gitsen de olur, gitmesen de olur. Yemin ediyor. Bir. İki, haram bir fiili işlemek için yemin etmiş olabilir. O da işte anamla babamla konuşmayacağım gibi. Veya bir farzı terk etmek için olabilir. Eğer yemin, mübah bir fiili işlememek veya işlemek içinse veya haramı terk etmek içinse veya farzı yerine getirmek içinse bu yeminin gereğini yapması lazım insanın. Yani o yemine, Allah'a adını koşarak yaptığı yemine riayet etmesi, onun gereğini yerine getirmesi lazım. Buna ber derler. Ha, ama eğer farzı bir terk etme veya haramın işleme şeklinde bir yemin etmişse, demin ki verdiğim örnekler gibi, Ramazan'da oruç tutmayacağım gibi, bu yeminini bozacak. Ramazan'da orucu tutacak. Ana babasıyla görüşmeyeceğim diye yemin etmişse, ana babasıyla görüşecek, yeminini bozacak. Ha, böyle durumda veya mübah bir fiili yapacağım veya yapmayacağım diye yemin etmiş, orada da yeminini bozmuş. Böyle bir durumda kefaret gerek. Yani ileriye dönük olarak yapılan yeminin gereği yerine getirilmemiş ise, her ne sebepten dolayı getirilmemiş olursa olsun, bozulduğunda kefaret gerekir. Ama bazı durumlarda yemini bozmak gerekir. Farzı terk etmek için yapılan yeminde olduğu gibi veya haramı işlemek için yapılan yeminde olduğu gibi bunların bozulması gerekir. Ama eğer böyle değilse yeminin gereğini yapmak lazım. Yapılmazsa kefaret gerekir.
Evet. Kefaretler nelerdir hocam?
Şimdi bu kefaret ayetle sabit. Yani Cenab-ı Hak bunu emrediyor bize. Bir defa kefaretlerde genel olarak kaç çeşit kefaret var? Mesela bizim fıkhımızda oruç kefareti var, oruç bozma kefareti. Hatayla adam öldürmek kefareti var, buna kefareti katil denir. İhram yasaklarından dolayı gereken kefaret var. Yemini bozmaktan dolayı gereken kefaret var. Şimdi bu kefaretlerde tabi haçla ilgili olanlar değil de, onun dışındaki ister oruçla ilgili olsun, ister adam öldürmeyle ilgili olsun, ister yemini bozma şeklinde olsun, birinci derecede kefareti ödemenin yolu kaynaklarımızda köle azat etmek. Ama zamanımızda köle söz konusu değil. Köle yok. O zaman ne yapacaktır yeminini bozan kişi? Öncelikle 10 fakiri sabahlı akşamlı doyuracak. Veya 10 fakire birer elbise giydirecek. Ha, eğer maddi durumu yerinde değilse, yani o 10 fakiri doyuracak veya 10 fakiri giydirecek maddi imkana sahip değilse, bu kişi 3 gün peşi peşli oruç tutacak.
Oruç tutacak.
Yemini, kefareti bu.
Bu. Zenginse oruç tutabilir mi?
Hayır.
Tutamaz.
Burada sıra.
Sıra önemli.
Yani tabii dedim ya, öncelikli olarak köledir aslında ama köle olmadığı için zamanımızda birinci sırada yok fakir doyurmak veyahut da şey yapmak.
Giydirmek.
Giydirmektir. Eğer buna gücü yetmezse o zaman
oruç tutacak. Peki hocam. Hocam şimdi gündemimizde COVID-19 var.
Evet.
Pandemi dönemindeyiz ve aşı denemelerine başlandı malumunuz. Birçok hastanede, birçok işte sağlık kuruluşlarında artık COVID-19 aşısının denemeleri yapılıyor. Bu aşıya gönüllü olarak, yani bu aşı benim üzerimde denensin, ben gönüllüyüm demek caiz midir hocam?
Şimdi buna iki açıdan, iki yönden bakılabilir. Bir, acaba bu aşı deneye zarar verir mi, vermez mi? Veya bunun ölümle sebep olur mu, olmaz mı? Bir işin bu yönü var. İki, gerçekten bu COVID-19 yani korona hastalığına tutulmaya mani olur mu, olmaz mı? İki yönü var. Bir defa bir kimsenin bile bile ölüme gitmesi caiz değildir. Bile bile. Ki buna intihar diyoruz. Ayet-i Kerime diyor ki kendi kendinizi öldürmeyin.
Evet.
Kendinizi öldürmeyin. Dolayısıyla eğer bu aşının deneyi öldüreceği kesin belli olsaydı, o zaman o aşının deneyine girmek caiz olmayacaktı. Ama bu aşının o deneyi öldürmesi kesin olmadığı gibi, ihtimali bile çok düşük. Çünkü insanlar bu aşamaya gelinceye kadar birçok deneyler yapıyor ve %99 bu aşı canlıya zarar vermiyor kanaat hasıl olduktan sonra insanlarda deneniyor. Peki insanlarda denendikten sonra ne oluyor? Eğer bu gerçekten faydalı ise bir sürü insanı kurtarıyor. Ve bunun faydalı olup olmadığını anlamanın yolu da insanlarda denemek. Bu bir bakıma zaruret gibi, ihtiyaç gibidir. Dolayısıyla %1, 1000'de 1 ihtimal olsa bile bunun zarar vereceği veya ölüme sebep olacağı, böyle bir ihtimal varsa bile, onu denek olarak o aşıyı almakta zarar olmaz, günah olmaz, Allahu alem.
Eyvallah.
Ki bizim mesela bu yeni gündeme geldi belki bu tip şeyler. Tabii öteden beri birçok aşı denendi insanlarda. Ama bizim mesela şeylerimizde, kurulların fetvalarında kadavra olarak cesedi incelemek caiz mi değil mi konusu tartışılırken, ceset ama o tabii. Burada tıp ilmine şey olacağı için, öğrencilerin yetişmesi için bu gerekli olduğu için, haddi zatında ölünün kesilmesi, biçilmesi, parçalanması caiz olmamakla beraber, eğer başka bir yolu yoksa bu işin, yani insanın dışında bir yapay bir madde üzerinde bu iş yapılamayacaksa, bu kadavra ile ilgili çalışmaların yapılmasına cevaz veriliyor. Ki halbuki aslına kalırsan böyle bir maslahat yoksa ölmüş bir ceset üzerinde bu şekilde oynamak caiz olmaz. Ama bu ihtiyaçtır, bir zaruret gibi algılanıyor.
Evet.
Aşı denemesi de aynı şekilde düşünülebilir.
Evet, çok sağ olun hocam. Yine namazla alakalı sorularımız var hocam. Müsaadenizle ben bunlardan devam etmek istiyorum. Bir dinleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Bir kimse namaz kılmayan eşinden dolayı sorumlu mudur? Ben de müsaadenizle bu soruya, eğer bir kişinin eşi namaz kılmıyorsa ve kılmamakta ısrar ediyorsa hangi yöntemlerle namaz kıldırılabilir? Hani dinde zorlama da yoktur diye bir ayet veya hadis diye hatırladığım kadarıyla.
Laik rahafettin ayet.
Evet, ayet-i kerime.
Evet.
Bu çerçevede düşündüğümüzde hangi yolu izlememiz lazım hocam? Buyurun.
Şimdi bir, yani yine bu konularda bize ışık tutacak ayet-i kerimeler var. Bunlardan birisi ilkedir aynı zamanda. Hiç kimse, hiçbir mükellef, başka bir mükellefin günahını yüklenmez. Bunu ayet söylüyor. Diyor ki Cenab-ı Hak, hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Bu Kur'an-ı Kerim ayetiyle sabit. Ve tabi ayet-i kerimenin devamı var. Ha, şimdi burada eşlerden her biri ayrı birer mükelleftir. Dolayısıyla birinin günahı ötekine yüklenmez. İşin bu yönü var. Bir, başka bir yönü var. Ailene namazı emret ve kendinde devam et. Bu anlamda da ayet-i kerime var. Namazı aile efradına emret ve kendinde devam et. O zaman burada da aile reisine, aile efradına namazı telkin etmesi, emretmesi gerekli görülüyor. Öbür taraftan yine Peygamber Efendimizin bir hadisi var biliyorsunuz. Hepiniz çobansınız. Hepiniz mahiyetinizdekinden sorumlusunuz. Ve aile reisi de aile fertlerinden dolayı sorumludur. Bu anlamda hadis var. Yine Peygamber Efendimizin, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri içerisinde çocuklara namazı emretme, ki o demin aileye emret ayetinin şey şumulünde o tekrarlanmış oldum bu şeyi, cevabı. Şimdi bunları birlikte düşündüğümüz zaman bir defa aile reisi, aile efradına namazı telkin etmeli. Tavsiye etmeli. Efendim, ki bu aynı zamanda emri bil marufa girer. Ki o da aynı zamanda görevdir. İnsanların, Müslümanın görevidir. Emri bil maruf. Ama bu şeyi yaparken, telkinatı yaparken onu iyice uzaklaştıracak şekilde. Hatta böyle Allah korusun yaptığımız telkinat neticesinde karşı tarafı dinden çıkmasına sebep olacak laflara götürebilir ihtimalini dikkate alarak iyilikle söyleyeceğiz.
Üsluba dikkat edeceğiz.
Dikkat edeceğiz. Hatta bakın bu çok önemlidir. Muhtazar diyoruz değil mi? Ölmek üzere olan kişiye. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ölmek üzere olan kişilere kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi telkin edin diyor. Ha, ama bu telkini yaparken o ölmek üzere olan kişiye ebretmeyeceğiz. Yani eşhedü en la ilahe illallah de demeyeceğiz. La ilahe illallah de demeyeceğiz. Ya ne yapacağız? Onun duyacağı şekilde kendimiz yanında kelime-i şehadet getireceğiz. Kelime-i tevhid getireceğiz. Ona hatırlatacağız. Niye böyle bir yol izliyoruz? Çünkü biz o muhtazara kelime-i şehadet getir diye emretsek, ısrar etsek. Buna rağmen o getiremezse eğer kelime-i şehadeti, o zaman o kişinin sorumlu olmasına sebep olmuş oluyor. Bu namaz kılarken de, namazı emrederken de gerek ergenlik çağındaki çocuklarımıza, ki aslında çocuklarımıza namazı 7 yaşından itibaren emretmemiz gerekiyor. Peygamberimiz bunu tavsiye ediyor. Ama bu telkinatı yaparken onları isyana sevk edecek. Sana ne? Kılmıyorum işte, Allah korusun. Kılmayacağım gibi cevaplar vermesini gerektirecek şekildeki bir üslupla konuşursa, bizim bu telkinimiz fayda yerine zarar getirir. Onun için bir defa ebeveynlerin ve tabii aile reisi olarak babanın öncelikle kendisi bizzat namazına devam ederek kılarak örnek olması gerekir çocuklarına ve eşine. Bu bir. İki, suhuletle ve onların biraz aklına, biraz duygusuna hitap ederek rıfkla onlara telkin etmez. Yani ayet-i kerime bize ne diyor? Allah'ın yoluna güzel mev'uza ile ve hikmetle davet et. Ki bu namaz kılmada bir bakıma Allah'ın emridir. Yani evet, bu ayet-i kerime belki öncelikli olarak gayrimüslimleri İslam'a davet etmeye yönelik bir ayet-i kerime olabilir ama dinimizin emirlerini yerine getirme veya yasaklarından kaçınmaya telkin şeklinde olanlarda da uygulanacak bir şeydir.
Evet.
Dolayısıyla şunu tekrarlamış olalım, o zaman özetlemiş olalım. Bir koca eşinin namaz kılmamasından dolayı onun sorumluluğunu yüklenmez. Ama eşine ve çocuklarına namazı telkin etmesi, efendim, onları namaza alıştırma cihetine gitmesi de gerekli. Vazifesidir, görevidir. Buna da dikkat etmesi lazım.
Evet. Hocam yine namazla alakalı bir soru. Secdeye vardık. Secdeye vardığımızda ayaklarımız yerden kesildi. Bu namaza bir zarar verir mi hocam?
Şimdi bir defa en azından bir ayak parmağımızın yere basması gerekiyor. O 10 parmaktan en azından birisinin, ki burada ilk akla gelen baş parmaktır. Eğer bir rükün eda edecek kadar, yani secdedeyken Sübhane Rabbiyel Ala diyecek kadar bir süre parmaklarından hiçbirisinin alt kısmı yere değmiyorsa bu kimsenin namazı olmuyor. Yani o ayağın sırtı değil, taban kısmı. En azından bir parmağın yere değmesi gerekiyor. Eğer bir Sübhane Rabbiyel Ala diyecek kadar değmezse namazı olmuyor. Fıkıh kitaplarında bu şekilde ifade ediliyor.
Evet. Hocam bu programımızın son sorusu olsun. Vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Peki namazda örtülmesi gereken yerleri örtmezsek veya namaz esnasında örtülen yerlerin, örtülmesi gereken yerlerin açılması durumunda kişinin namazı bozulur mu? Setir avret diyorduk değil mi
evet,
hocam?
Evet. Şimdi o organın, yani örtülmesi gereken organlarımız var ya.
Evet.
Bunun dörtte biri kadar. Mesela diz kapağından yukarısı erkekler için. Bunun dörtte biri yine bir rükün eda edecek kadar açılırsa namaz olmuyor. Bozuluyor. Dörtte biri en az.
Dörtte biri.
Ama dörtte birinden daha az açılıvermiş ve bir süre sonra kapatılmış. Bu namaza engel olmuyor.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgilendirmeleriniz için. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bu haftalıkta sonuna geldik. Sizlerden gelen ve bizlerin hazırlamış olduğu soruları hocamızla paylaştık. Hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturduk. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun efendim.